Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz psikolojik sağlamlık ve konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ekmel Geçer. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merhaba.
Hocam sizi kitaplarınızdan yakından tanıyorum. Kitaplarınızı okudum. Blog sayfanızı takip ediyorum ve konuşmalarınızı takip ediyorum. Psikolojik sağlamlık bugünlerde pek konuşulmayan ama aslında insanların en çok önem vermesi gereken konuların başında geliyor diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle şunu sormak isterim hocam. Psikolojik sağlamlık tam olarak nedir?
Psikolojik sağlamlık tam olarak insanların psikolojik olarak güçlü olabilmesidir. Ve temel soru şudur psikolojik sağlamlıkta. Neden bazı insanlar stresli durumdan başarılı bir duruma geçebiliyorken diğer bazıları stresli zamanlarını yönetemiyorlar, öfkelerini kontrol edemiyorlar ve neden onlar o depresyon haline daha çok kalıyorlar? Bu soruya cevap vermeye çalışıyor psikolojik sağlamlık. Ve bir takım özelliklerimiz nedeniyle bazı insanlar kendilerinin herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çok daha hızlı bir şekilde o problemleri atlatabiliyorlar. Ya da kendilerinin psikolojik dayanıklılıkları çok iyi olduğu için asgari düzeyde zararla atlatabiliyorlar. Böyle insanların psikolojik sağlamlıklarının daha iyi olduğunu söylüyoruz ve psikolojik sağlamlığı iyi olan insanların esnek olduğunu düşünüyoruz. Efendime söyleyeyim, kendilerini iyileştirecek bir takım özelliklere sahip olduklarını düşünüyoruz. Ve de aynı zamanda hem duygusal anlamda hem belki bilişsel anlamda daha iyi bir noktada oldukları için sorunlarla mücadele etmede daha başarılı olduklarını düşünüyoruz psikolojik sağlamlığı olan kişilerin.
Hocam sağlamlık denildiği zaman hep aklımıza aslında fiziksel şeyler geliyor. Fiziksel sağlamlık, fiziksel olarak kuvvetli olmak. Peki insanın psikolojisi, ruh sağlığının güçlenmesi için neler yapması gerekiyor?
Bununla ilgili çok önemli hususlar var. Ben hemen şeyden bahsedebilirim. Martin Seligman diye bir psikolog var. Kendisi profesördür ve hali hazırda yaşayan, uzun ömürleri olsun bir bilim insanı. Ve pozitif psikolojinin de hakikaten kurucularından sayılır. Martin Seligman'in çalışmaları daha çok işte Amerikan ordusundaki bireylerin, askerlerin psikolojik sağlamlığını ölçmesiyle ilgili. Psikolojik sağlamlığı olan kişiler bu anlamda ne yapmalıdır sorusuna çok güzel bir formülle yani formül veriyor ve şunu diyor, PERMA diye bir formülü var. Bu PERMA İngilizce kelimelerden oluşmuş bir formül ve mesela işte positive emotions, engagement, relationship, meaning ve achievement'ten bahsediyor. Yani şöyle, pozitif duygular diyor, insanın bir kere pozitif duygulara sahip olabilmesi gerekiyor ve bu pozitif duygular insanları ayakta tutuyor. Fakat burada pozitif duygulardan da bahsederken insanlarda şöyle problemler var Tolga Bey. Herkes şunu söylüyor, aman çok iyi ol, aman sürekli umutlu ol, aman sürekli işte stresli yerlerden, ortamlardan uzak dur vesaire gibi sürekli insanlardan tavsiyeler duyuyoruz. Biz buna aslında aynı zamanda toksik pozitiflik diyoruz, yani zehirli olumluluk diyoruz. Bu zehirli olumlulukla gerçek olumluluk arasında bir ince çizgi var ve buna dikkat edebilmek lazım. Unutmamak lazım ki hayatın kendisi olumluluklardan, yani pozitif duygulardan, pozitif tavırlardan, pozitif davranışlardan ve negatif duygulardan, negatif davranışlardan oluşan bir bütündür. O nedenle bizim bir olumsuzluk muhakkak hayatımızda karşımıza çıkacaktır. Bize düşen o olumsuzluk karşısında kendi direncimizi artıracak ve kendimizin düşmesini engel olacak bilgi ve bilişsel duyguya sahip olabilmektir. Birincisi pozitif duygu diyor. Sonra relationship diyor. Bu da çok önemli. İlişki diyor. İnsanlar, sonra engagement diyor. Yani katılım, sosyal katılımdan bahsediyor. insana iyi gelecek temel şeylerden biri yine Tolstoy'un da söylediği gibi iyilik yapabilmektir. Etrafına karşı duyarlı olabilmesi, etrafına yardımcı olabilmesi, yardıma muhtaç olan insanların yanında olması, faraza bir hayvanın başını okşaması ya da bir yetimin başını okşaması ya da bir çiçeği sulaması ve bir ağacı dikmesidir. Bu gibi güzel tavırlar ya da iyilikler insana muhakkak iyi gelecektir. Daha sonra ne diyor? İlişkilerden bahsediyor. Diyor ki bizlerin iyi olabilmesi için sağlam ilişkiler kurabilmemiz lazım. Sosyal ilişkiler kurabilmemiz lazım. İnsan insana şifadır. Kemal Sayar'ın ifadesi insan insana şifadır. Ve insan insana yar oluruz. Başka şeyler değil. Bu anlamda biz eğer bize yar olabilecek, bize şifa olabilecek, bize merhem olabilecek güzel insanlarla, kalender insanlarla birliktelik yaparsak bu bizi ruhen de iyileştirecektir. Aynı zamanda bizim seviyemizin daha da iyileşmesine vesile olacaktır. Ancak biz bizden daha her anlamda bizden daha kötü insanlarla bir araya gelirsek bir anlamda kendimizin yeterli olduğunu görmeye başlarız ve bu da bizim için bir gerileme olur. Bunu hep şöyle örnek veriyorum. Sınıflarda faraza işte ders sonucunda herkes çok düşük almıştır. Hatta sınıfın en yükseği faraza 40'tır. Fakat o kişi der ki ya ben 40 aldım sınıfın en iyisiyim. Aslında bu gayet iyi bir not der. Çünkü neden? Kendisini kendinden daha kötü olan insanlarla kıyaslamaktadır. Oysa bizim ideallik, iyilik ilkemiz daha yüksek olabilmelidir ki biz de daha iyi bir noktaya ulaşabilelim. Sonra yine Martin Seligman manadan bahseder. İnsanlar kendi hayatlarına bir mana katabilmeliler. Mana katmak ne demek? Nasıl olabilir? Bir maneviyat katmakla söz konusu olabilir. Güzel değerlere sahip olmakla söz konusu olabilir. Ve sizin hayatınıza anlam katacak uğraşılar edinmenizle ancak mümkün olabilir. Ne yapabilirsiniz? Evet, pekala dini anlamda bir takım güzel değerlere tutunabilir ve bu değerler sizi ayakta tutabilir. Aynı zamanda bir takım güzel uğraşılarınız olabilir. Mesela piyano çalabilirsiniz, gitar çalabilirsiniz, güzel filmler seyredebilirsiniz. Yani sizin hayatınızı, her yaptığınızı hayatınızı daha güzelleştirecek meşguliyetlerle iştigal ettiğiniz zaman hayatınıza zaten bir mana katmış olursunuz. Ve en sonunda diyor ki başarı da insanı mutlu edecek hususlardan biridir. Fakat buradaki başarıyı eğer pozitif duygulara sahip olursak, sosyal katılımımız iyi olursa, iyi ilişkiler içerisinde olursak ve de hayatımızda bir mana olursa başarı otomatik olarak kendiliğinden gelecektir der. Aynı zamanda başarıyı tek başına, başarılı olmanın insanın psikolojik sağlamlığını iyileştirebileceğini söyler.
Dijital Dünya devam ediyor.
Hocam, şimdi özellikle koronavirüs döneminde hayatımızı tamamen kaplayan bu dijitalleşme ile psikolojik sağlamlık arasında nasıl bir bağlantı var?
Şimdi şöyle bir kere çok haklısın. Ciddi anlamda bizlerin dijitalleştiğimizi söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Ve evet bu pandemide hepimiz çok fazla bilgisayarla, telefonla meşgul olabiliyoruz. Dijitalleşmenin psikolojik sağlamlığa hem pozitif katkısı var hem de negatif katkısı var. Eğer biz kontrollü olabilirsek dijitalleşmenin içinde olurken çok faydalı olabilir. Ancak biz kontrollü olamazsak ve hayatımızın tam merkezine bilgisayarları, akıllı telefonları, sosyal medya paylaşımlarımızı oturtursak bu bizim pozitif sağlamlılığımızı maalesef ciddi anlamda geriletecektir. Hayatımızı burada bizim sosyal medya paylaşımlarımız üzerine kurgulamamamız gerekir. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi insan insana merhemdir ya, o nedenle bizlerin gerçek anlamda sosyalleşebilmesi gerekiyor. Evet, evlerimizdeyiz. Evet, sadece annemizle, babamızla ya da evliysek sadece çocuklarımızla ve eşimizle birlikteyiz. Ama birlikte yeni ortamlar geliştirebilmeliyiz. Yapacağımız aktiviteleri birlikte yapabilmeliyiz. Farazı evet, birlikte filmler seyredebilmeli, birlikte kitaplar okuyabilmeliyiz. Ve sosyal medyadan da elbette ki paylaşımlar yapabiliriz. Elbette ki sosyal medyadan çok güzel hesapları takip edebiliriz. Ama burada bize düşen en önemli husus ve faraza nomofobik olmamaktır. Yani telefon bağımlılığımızın olmamasıdır. Faraza ya da FOMO duygusuna sahip olmamaktır. Bu da ne demek? Birileri bir şeyler yapıyor olabilir. Siz sosyal medyadan çıktığınızda kendinizi çok yalnız hissediyorsanız, insanları takip etmediğinizi düşünüyorsanız, insanların bir sürü şey yaptığını düşünüyorsanız, o zaman sizin sosyal medya ilişkilerinizi kontrol etmeniz gerekir ve gözden geçirmeniz muhakkak gerekir. Aksi takdirde sürekli gündemi kaçırma korkusuyla sosyal medya ile ilişkileniyorsanız, maalesef burada psikolojik sağlamlığınızın çok iyi olmadığına dair işaretler vardır ve hemen müdahale etmeniz gerekir. Biliyorsunuz siz bu konularda çalışmalar yaptınız. FOMO'nun tam karşıtı JOMO'dur. Yani birinde gündemi kaçırma korkusu vardır, diğerinde gündemi kaçırma mutluluğu vardır. Çünkü siz o gündemi kaçırdığınızda aslında daha çok kendinizle beraber olabiliyorsunuz ve de kendinizle beraber olurken yaptığınız meşguliyetler, faraza kendi kendinizi muhasebeye çekmeniz, kendi kendinize okumalar yapmanız sizi daha iyileştiriyor. Bu bir anlamda aslında dini anlamda hani mali ayağını ifadesi çok kıymetlidir burada. Sizi ilgilendirmeyen işlerle çok fazla ilgilenmeniz size zarar verir. Birileri bir şeyler yapmış olabilir. Elbette takip edebilirsiniz. Elbette insanların ne yaptığına dair bir merakınız olabilir. Ama bunu hayatın merkezine oturtmamak lazım. Mesela başka bir ifade de Tolga Bey bilirsinizdir yine. Seçim paradoksu. Sürekli birilerini takip ediyorsak artık bizde zamanla tatminsizlik başlıyor. Siz en güzel yerdesinizdir faraza. Tamam pandemidesiniz ama mesela ailenizle çok mutlusunuzdur. Faraza diyorum bir bahçeli eviniz vardır. Ama orada baktığınızda arkadaşlarınız başka yerlere gitmişlerdir, gezmişlerdir. Bir türlü bu takipler nedeniyle bir türlü tatmin olamazsınız. Bir türlü mutlu olamazsınız. O anlamda eğer psikolojinizi olumsuz anlamda etkilediğini düşünüyorsanız sosyal medya ile aranıza belli bir ölçü koymanızın tam zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.
Hocam işte burada aslında aynı zaman tüneline iki kez girilmez olarak güncelleyebileceğimiz bu eski sözü hatırlıyorum ve şunu demek istiyorum. İnsanlar bir bilgi kırıntısına ulaşabilmek için acaba buradan ne öğrenebilirim diye binlerce içeriğin içinde geziyorlar ama aslında tek yapmaları gereken şey telefonu bırakıp kitap okumak. Yani tabii ki telefon hayatımızın içerisinde ama yine bunu dijital obezite kavramı içerisinde değerlendirirken bir kavram var. Dijital minimalizm kitabında buna Cal Newport dijital abur cuburlar ismini vermiş ve diyor ki nasıl ki yemeklerin haricinde ara öğünlerde işte ağzınıza attığınız o çikolatalar vesaire böyle besinler bir abur cubur ve size kilo aldırabilirse diyor ışıklarda, trafikte, dambalarda her telefon elinize alışınızda her sıkıldığınız anda elinizin cebinize gitmesi bu da aslında bir dijital abur cuburdur ve bu da ruhunuzda bir dijital obezite oluşturur diyor hocam. Peki hocam şunu sormak isterim. Bu dijital dünyada özellikle bu pandemi döneminde biz bir stres altındayız aslında. Şu an evlerimizdeyiz mesela. İnsanlar evlerinde ve sokağa çıkamıyorlar. Sağlıkları için sokağa çıkmıyorlar. Çıkmamaları gerekiyor. Ve işte yaz tatili geliyor. Mesela ben geçen yıl tatil yapmadım. Evimdeydim. Bu yıl da yapmayı pek düşünmüyorum. Peki hocam insanlar bu stresi nasıl yönetecekler dijital ortamlarda? Nasıl kendilerine iyi gelecek şeyleri yapacaklar? Çünkü şöyle konuyu bağlayacağım. Özellikle çocuklar bilgisayarın başında eğleniyorlar, bilgisayarın başında öğreniyorlar, bilgisayarın başında sosyalleşiyorlar. Biz bunu nasıl yöneteceğiz hocam?
Şimdi şöyle, bizim için önemli olan şey husus, kendi kendimizin sürekli farkında olabilmektir ve bir farkındalık oluşturabilmektir. Burada dijitalleşmeyle evet çok fazla iç içeyiz. Ama eğer biz biraz önce bahsettiğim gibi kontrollü olabilirsek hayat daha güzelleşecektir. Belli zaman dijitalleşmeye zaman ayırabiliriz. Ama telefonumuza baktığımızda mesela bir anda yarım saatin ya da bir saatin geçtiğini düşünüyorsak o biraz sorundur. Bizler mesela kendi kendimize planlar yapabiliriz. Diyebiliriz ki ben bundan böyle günlük olarak faraza 50 sayfa kitap okuyacağım, bir tane film seyredeceğim, çocuklarımla şunu yapacağım, ailemle bunu yapacağım diye bir planlama yapabilirsek ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Ama bunun için ne yapmak lazım? Bunun için bizim kendi kendimizin farkında olabilmemiz lazım. Bu farkındalığı da nasıl yapacağız? Bu farkındalığı da kendi kendimizi kontrol ederek yapacağız. Ve Nietzsche'de şey vardır bilirsiniz, ahlaki açılım diye bir ifade vardır. Yani kendinize dışarıdan bakmak. Aynı şekilde yine psikolojide ayna benlik kavramı vardır. Yine kendinize üçüncü bir göz olarak bakmak. Burada evli çiftlerin, yani evli kişilerin bir avantajı var. Çünkü eşler birbirlerine sürekli aynadırlar. Fakat unutmamak lazım. Şimdi ayna benlik çok önemli. Ahlaki açılık çok çok ahlaki açılım çok önemli. Kendi kendimize üçüncü bir gözle bakıyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Kendi kendimize üçüncü bir gözle bakarsak, bakınca kendimizi dev aynasında görme gibi bir tehlikemiz de var. Yani o bakıyoruz, kendi kendimizi sınıyoruz ve diyoruz ki vay, oldukça iyi bir yerdesin sen. Harikasın diyebilir o benlik bize. Bunun için bizim kendi kendimizi kıyasıya eleştirebilmemiz gerekiyor bazen. Ve evli çiftlerin dediğim gibi şansı şu, eşinize nasıl göründüğünüzü, ne yapmanız gerektiğinizi, dışarıdan bakınca nasıl algılandığınızı çok rahat sorgulayabilirsiniz. Ya da bir yakınınıza, bir dostunuza bunu sorgulatabilirsiniz ve daha da iyileşme yolunda çaba sarf edebilirsiniz.
Hocam hemen burada devreye girerek şunu da sormak istiyorum. Bunu çevremize soruyoruz ama bir yandan da yankı odası diye bir şey var aslında.
Çok güzel. Tam oraya gelecek.
Evet. Evet.
Buyurun. Yani şöyle, yankı odası biliyorsunuz aslında hani echo chambers'lar bir tür metafordur. Yankı odası şu, aynı benlikte de durum aynen. Bir odanın içerisindesiniz ve o odanın içerisindeki sesler size diyor ki sen harikasın, sen muhteşemsin, kesinlikle iyi düşünüyorsun, senin gibi düşünen neredeyse yok diyor. Evet, dolayısıyla siz o yanılmazlık illüzyonuna sahip olmaya başlıyorsunuz. Sosyal medyada şu oluyor, bizler en güzel fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, en güzel anlarımızı arkadaşlarımızla, sosyal medya mecralarından arkadaşlarımıza iletiyoruz. Ve bu arada ne oluyor? Sosyal medyadaki takipçilerimiz bize diyor ki, ya sen harikasın. Sonra 300, 500, 100 takipçi derken ya insanların bizi merak ettiklerini düşünmeye başlıyorsunuz. Orada oysa biz hep filtrelenmiş hayatlar sunuyoruz, değil mi? İşte hiçbir sivilcemizin olmadığı, evet, hep güzel şeyler yaptığımız hayatlar sunuyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir durumda ne ahlaki açılım ne de aynı benlik bize fayda etmez. Ve şunu da unutmamak lazım. Eğer etrafımızda bazı dostlarımız sürekli bizi övme gibi bir niyetleri varsa biz yine iyileşemeyeceğiz. Aksine biz kendimiz dışında bazı sesleri duyabilmeliyiz. Eleştirel hayata bakabilmeliyiz. Eğer faraza Tolga Bey bana sürekli Ekmel Hoca çok iyidir derse kaçınılmaz olarak ben hataya düşüneceğim. Çünkü ben çok iyi olduğumu sanmaya başlayacağım.
Hocam bana söyleyebilir miyim? Ekmel Buyurun. Hocam çok iyisiniz.
Estağfurullah. Evet, bravo.
Söyleyebilirim.
İşte eğer bunu söylerseniz aslında bu benim için çok büyük bir tehlikedir. Zamanla ne olur? Ekmel Hoca kendinin gerçekten iyi olduğunu zanneder ve oldum demeye başlar ki bu da onun için çok ciddi bir gerileme, çok ciddi bir zarardır. Oysa bizde mesele yolda olmaktır. Yani bilmek dediğimiz şey ya da inanmak dediğimiz şey aniden olup biten bir şey değildir. Bilmek dediğimiz şey, olmak dediğimiz şey, kemale ermek ya da tekamül etmek dediğimiz şey sürekli yolda olarak kendimizi muhasebeye çekmek ve yeni fikirlere, yeni düşüncelere ve eleştirilere açık olabilmektir. Mesele bu bence.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii bir de bunun özellikle çocuklar için tam zıttı var. Yani herkesin bize iyisin demesinin zıttı, herkesin bize kötüsün demesi. Yani bir siber zorbalık bence yine günümüzün az konuşulan ama en önemli problemlerinden bir tanesi. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Necilerimize söylemek istediğiniz bir son sözünüz var mıdır acaba?
Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Hem aynı zamanda sizinle de tanışmış olmak oldukça güzeldi. İnsan hayatını iki şey değiştiriyordu. Birincisi Tolstoy'un ifadesiyle yeni insanlar tanımak, ikincisi seyahate çıkmaktı. Ben de bu vesileyle hem sizinle tanışmış oldum hem de sizin de dinleyicilerinize bir şekilde seslenme şansım oldu. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bu hafta konumuz psikolojik sağlamlıktı ve konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden doçent doktor Ekmel Geçer'di. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz ve ilginize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
dijital dünya.